Şunu bir hayal etsene. Yani harika bir araba alıyorsun. Satıcı arabanın işte stokta olduğunu, hatta yarın kapında olacağını söylüyor.
Kulağa harika geliyor tabii.
Aynen öyle. Ama nedense direksiyonun başka bir ülkede olduğunu söylemeyi atlıyor. İşte bugün önümüzdeki belgelere, teknik dokümanlara şöyle bir derinlemesine inceleme yapıyoruz. Amacımız o sanayi tipi bakır bara işleme makinesi gibi devasa cihazları alırken satıcıların tatlı diliyle gerçekler arasındaki o büyük uçurumu sana göstermek.
Kesinlikle. Bu belgeleri incelediğimizde şunu çok net görüyoruz. Yani tonlarca ağırlıktaki bir makineyi alırken kelimelerin arkasındaki o asıl hukuki ve lojistik işleyişi anlamamak sonradan çok ciddi maliyetlere yol açabiliyor.
O zaman şeyle başlayalım. Şu e-postalarda hep gördüğümüz stokta mevcut efsanesi. Yani makineyi aldın diyelim. Peki o alet senin atölyeye gerçekte ne zaman gelecek? Çünkü stokta lafını duyunca insan hani makinenin Türkiye'de bir depoda tıra yüklenmeyi beklediğini falan sanıyor.
Doğru, ama işte bu uluslararası ticaretteki en büyük yanılgılardan biri. Yani belgelere göre stokta ibaresi genelde makinenin Türkiye'deki değil, üretici ülkenin fabrikasındaki durumunu kastediyor.
Hadi canım. Yani menşeyi bütün takvimi değiştiriyor o zaman.
Hem de nasıl değiştiriyor? Mesela Avrupa'dan geliyorsa ATR dolaşım belgesi var. O belge sayesinde gümrük vergisi ödemeden karayoluyla nispeten hızlıca getirtebilirsin.
Peki ya Asya'dan geliyorsa?
İşte o zaman işin rengi tamamen değişiyor. İşin içine GTİP 8462 numarası giriyor.
O kimlik kartı gibi bir şey dedim gümrükte.
Aynen öyle. Girdiği an karşına ekstra vergiler ve karmaşık prosedürler çıkıyor. Üstüne bir de o haftalar süren deniz yolu nakliyesi ekleniyor tabii. Bir de fiyatları kıyaslarken teslim şekillerine çok dikkat etmen lazım.
Şu EXW veya FOB dedikleri şeyler mi?
Mesela biri EXW yani fabrikada teslim diyorsa makineyi fabrikadan çıkarmak, tıra yüklemek ve yolda başına gelecek tüm riskleri üstlenmek senin derdin oluyor. Ama diğeri FOB diyorsa satıcı malı sadece gemiye yükleyene kadar sorumlu. Mal gemiye bindiği an risk yine sana geçiyor.
Yani bunların ne anlama geldiğini bilmeden sadece fiyata bakmak büyük bir hata. Satıcının stokta demesi aslında sadece üretimi bitti demek. Ama okuduklarıma göre asıl görünmez takvim makinenin kendisinde de değilmiş.
Evet, o çok ilginç bir detay.
Asıl bekleme süresi makinenin o kalıpları yani metali kesecek, bükecek olan zımba ve matris setindeymiş. Ben bunu şuna benzetiyorum. Hani yarın kapına gelecek çok muhteşem bir kahve makinesi alıyorsun ama ona özel o kahve kapsüllerini 3 ay beklemek zorundasın. Neden bu kadar uzun sürüyor bu?
Ya bu gerçekten harika bir benzetme oldu. Bunun çok teknik bir sebebi var aslında. Makinenin gövdesi fabrikada standart bir seri üretimle önceden hazırlanabiliyor. Bu yüzden de hani stokta diyorlar zaten.
Anladım, gövde hazır yani.
Aynen. Ancak senin yapacağın o spesifik işe, bükeceğin bakırın tam kalınlığına göre o kalıpların sana özel, milimetrik olarak baştan işlenmesi gerekiyor.
O zaman makine gelse bile bekliyoruz.
Kesinlikle. Makinenin kendisi 4 haftada gelse bile o özel ölçülü kalıp seti 10 haftada gelebiliyor. Yani kalıplar olmadan o makine atölyende yatan çok pahalı bir metal yığınından farksız.
İnanılmaz gerçekten. Neyse diyelim ki o kalıpları da bekledik, her şey kapımıza geldi ve kurulum yapıldı. İnsan o noktada hani derin bir nefes alıp oh be en azından teklifteki o 24 ay tam garanti beni koruyacak diye düşünüyor. Ama görünüşe göre o garanti belgesi bir koruma kalkanından ziyade patlamaya hazır bir saatli bomba gibi.
Ya oradaki temel problem şu aslında. Bizler günlük hayatta o tüketici haklarına çok alıştık.
Evet, telefon bozulunca falan hemen iade ediyoruz.
Tam olarak öyle. Tüketici kanunu bizi koruyor orada. Ancak iki şirket arasındaki ticari alımlarda tüketici kanunu işlemez. Orada Türk Ticaret Kanunu devreye girer.
Yani kurallar tamamen değişiyor.
Aynen öyle. Kanun koyucu burada diyor ki, siz iki tacirsiniz. İkiniz de profesyonelsiniz ve ne yaptığınızı bilmek zorundasınız. Bu yüzden o elinden tutma korumasını tamamen kaldırıyor ve süreleri inanılmaz daraltıyor.
İşte o daraltılmış süreler beni gerçekten şoke itti. Yani çıplak gözle görülen açık bir hata varsa bunu bildirmek için sadece 2 günün var.
Evet, sadece 2 gün.
ilk bakışta anlaşılmayan o gizli ayıplardaysa yasal ihbar süren sadece 8 gün. İyi de hidrolik basınç kaybı veya ne bileyim büküm açılarındaki sapmalar gibi kritik hatalar ancak makina o gerçek üretime girdiğinde yani haftalar sonra yapılan testlerde ortaya çıkmıyor mu?
İşin kilit noktası da tam olarak burası zaten. Makinenin fabrikaya inip devreye alınması zaten haftalar sürüyor.
E o zaman 8 gün çoktan bitti.
Aynen öyle, uçup gidiyor o süre. O gizli hatalar ortaya çıktığında sen hukuken o makineyi tamamen kusursuz olarak kabul etmiş sayılıyorsun.
Bir saniye ya, diyelim ki makinede bir arıza buldum, satıcıyı arayıp usta bu makine basınç kaçırıyor dersem veya WhatsApp'tan video falan atarsam ne oluyor? Yasal olarak hakkımı aramış olmuyor muyum?
Hayır, hukuken hiçbir işe yaramıyor maalesef.
Gerçekten mi?
Gerçekten. Tacirler arası hukukta o sözlü şikayetin veya işte WhatsApp mesajının hiçbir geçerliliği yoktur. O daracık süre içinde ihtarın mutlaka noter aracılığıyla veya KEP yani kayıtlı elektronik postayla yapılması şart.
Çok acımasız bir sistemmiş bu.
Öyle. Bir de önemli bir detay daha var. O kalıplar ve bakır delen zımba bıçakları var ya,
evet.
Onlar üretim hatası değil, normal kullanım aşınması sayılıyor. Yani o e-postadaki tam garanti hiçbir zaman o bıçakları kapsamıyor.
Bu inanılmaz bir tuzak. Yani sadece mesaj atarak veya satıcıya güvenip bekleyerek tüm yasal haklarını bir anda çöpe atabilirsin.
Kesinlikle öyle.
O zaman sözleşme imzalamadan önce satıcıya salı günü makine arıza verirse adım adım ne olacak, servis ne zaman gelecek diye sorup bunu yazılı bir plana dökmek her şeyi değiştirir.
Kesinlikle değiştirir. Bütün bu konuştuğumuz detayları şöyle bir toparlarsak, o teklif e-postalarındaki süslü pazarlama dilinin işler ters gittiğinde hiçbir hukuki karşılığı yok.
Yani hepsi lafta kalıyor.
Aynen. Kesin teslim tarihi, kalıpların o uzun özel üretim süresi, iş güvenliği için şart olan CE belgesi ve en önemlisi arıza anında müdahale edecek o yerel personelin kim olduğu doğrudan ıslak imzalı sözleşmende yer almak zorunda.
Bizi dinleyen senin için tüm bunlar ne anlama geliyor peki? Hani hayatın boyunca belki gidip tonlarca ağırlıkta bir bakır bara işleme makinesi satın almayacaksın.
Büyük ihtimalle almayacaklar, evet.
Aynen. Ama bu derinlemesine inceleme ticari dünyada hani o söz uçar yazı kalır ilkesinin ne kadar keskin ve tavizsiz işlediğini çok net gösteriyor. Resmi olmayan hiçbir beyanın kriz anında bir değeri yok.
Buna %100 katılıyorum ve unutmamak lazım. Bu kurallar sadece böyle ağır sanayi için de geçerli değil.
Kesinlikle öyle. Ve bu da bölümü kapatırken beni aslında şöyle bir düşünceye itiyor. Eğer yüz binlerce liralık devasa bir endüstriyel cihazda bile o hemen teslim veya tam garanti gibi kelimeler haftalarca sürecek bürokratik bir kaosu bu kadar kolayca gizleyebiliyorsa, her gün internette okudum kabul ediyorum diyerek saniyeler içinde tıkladığın o devasa uzunluktaki dijital hizmet sözleşmelerinde bilmeden hangi gizli ayıplara ve imkansız ihbar sürelerine onay veriyorsun. Belki de hani hayatındaki o mecazi direksiyonların gerçekten arabaya takılı olup olmadığını şöyle bir kontrol etme vaktin gelmiştir.